Ayrım 2, Gala Atı Meşhur, Doğru Bildiğiniz Yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 17. 1. Bölüm, Erdoğan'ın Kayıp İkizleri. Soruyorlar, Recep Tayyip Erdoğan başımızdan ne zaman gidecek? 2 rekat namaz kılıp istihareye mi yatayım? Diyelim rüyayı gördük, tabirciyi nereden bulacağız? Ara ki şık ya da satıh gibi bir Arap kahin bulalım. Gerçi bazı yorumlar yapabilirim. Mesela, yumurta görmek iffete, güzelliğe, iyiliğe işaret. Kedi hırsızlığa yorumlanıyor. Saç dökülmesi, ar damarının çatlaması. Siyasi liderler güneşle özdeşleştirilir. Rüyada güneş kararırsa zorbalık demektir. Ardından mutlaka çöküş geliyor. Güneş batarsa ölüm yakın. Okuyucu sorusuna istihareye yatıp rüya görerek yanıt bulmak zor. Peki ruh çağırabilir miyiz? İspiritizma, ruhun ölmediğine inanan, gereğinde ölülerin ruhlarıyla ilişki kurulabileceğini ileri süren inanış yani, ruh çağırma. Erdoğan'a benziyor, çağırıp 2. Abdülhamit'e sorabilir miyiz? Atatürk ve arkadaşlarının 2. Abdülhamit'in ruhunu çağırdığını bilir misiniz? Ali Fuat Cebesoy'un siyasi hatıraları 2. cildinde yazıyor. Ankara'da bir gün, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak ve Cevat Çobanlı Paşalar ispiritizma üzerinde tartışırlar. Mustafa Kemal ve Ali Fuat Cebesoy bu hararetli tartışmaları sessizce dinlemektedir. Fevzi Paşa ispiritizmayı hiç ciddiye almadığını, Cevat Paşa ise ancak gözleriyle görürse inanacağını ileri sürmektedir. Ruh çağırmaya inanan Kazım Paşa hemen masa etrafında bir celse düzenlemeye davet eder. Fevzi Paşa ben sadece seyrederim diyerek masadan uzaklaşır. Cevat Paşa Mustafa Kemal'in bir göz işaretiyle masanın başına geçer. Hazırlık tamamlandıktan sonra Kazım Karabekir 2. Abdülhamit'in ruhunu çağırmaya başlar. Az süre sonra Kazım Paşa geldiğini söyler ve Cevat Paşa'nın arzusu üzerine 2. Abdülhamit'e şimdi ne yaptığını sorar. 2. Abdülhamit güya dünyada çok kötülük yaptığı için azap çektiğini söyler. Bundan pek tatmin olmayan Cevat Paşa, Fevzi Paşa'nın cüzdanında kaç lira bulunduğunu sorulmasını ister. İşin tuhafı verilen cevap doğrudur. Fevzi Paşa inanmaz. Bu alelade bir tesadüften başka bir şey değildir. Daha sonra iş şakaya vurulur, bir hayli gülüşürler. Yani biz de masa etrafında toplanıp 2. Abdülhamit'in ruhunu çağırıp Erdoğan'ın geleceğini sorabilir miyiz? Ne derdi acaba? Tahmin ediyorum. Ben ne yaptım ise o da onu yapıyor. Ne yapmıştı 2. Abdülhamit? Bir önemli yönü hiç anlatılmıyor. Şu. 2. Abdülhamit'i yazıyorum. Erdoğan anlasın. Kimilerine göre 2. Abdülhamit Ulu Hakan. Bu çevreler olayları idealleştirip hayallerinin istediği oranında tarihe nitelik veriyor. Bilimsel çaba içinde değiller. Doğrusu tarihi kendi gelişim dönemlerine göre görmek ve ekonomi biliminin verilerine göre yorumlamaktır. Kendi tarihimizi ekonomik yönden değil sadece siyasal olaylar üzerinden tartışıyoruz. 2. Abdülhamit iyi bir örnek. 2. Abdülhamit hayranları önceleri 2. Abdülhamit hiç toprak kaybetmedi iddiasında bulundu. Olmadı. Çünkü neleri kaybetmedik ki? Mısır, Girit, Tunus, Sudan, Teselya, Niş, Habeşistan, Kıbrıs, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, Artvin, Kars, Ardahan, Van'ın bir bölümü. Sadece toprak kaybı değil, 2. Abdülhamit özellikle Kafkasya ve Balkanlarda uygulanan sistemli yok etme politikası karşısında buralardaki Müslüman halkını koruyamadı ve göç taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı muhacir resmi belgelerine göre bu dönemde katliam, açlık ve hastalıktan yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybederken kurtulan yaklaşık 2 milyonu aşkın kişi Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Sadece Balkanlarda değil, 93 harbi sonucunda resmi istatistiklere göre Rumeli'den 767.339, Batum ve Kars havalisinden yaklaşık 300 bin kişi Anadolu'ya göç etti. Üzerinde pek durulmayan önemli bir kayıp daha var. Osmanlı'yı yarı sömürge ülke haline getiren ekonomik anlaşmaların altında 2. Abdülhamit'in imzası var. Bizim resmi tarihimiz toprak alma, toprak kaybetme üzerine inşa edilmiştir. Meselelerimizi hiç ekonomik temelli tartışmayız. Bu ise tarihi gerçekleri görmemizi engeller. İkinci Abdülhamit'in siyasetinin ekonomisine bakmak gerekiyor ki gerçekler tam olarak anlaşılabilsin. Ama ikinci Abdülhamit'e gelmeden önce bazı notlar aktarmalıyım ki Türkiye'nin de nasıl esir alındığını anlayınız. Borç istemenin onur kırıcı olduğunu düşünen Osmanlı, Kırım Savaşı'nın getirdiği maliyetin altından kalkamayınca zaten bozuk olan maliyesini düzeltebilmek için tarihinde ilk kez dış borç almak zorunda kaldı. Müttefiklerimiz İngiltere ve Fransa'da dış borçlanmayı teşvik etti. Bunun üzerine Osmanlı Londra'da Palmer, Paris'te Goldschmidt kurumlarından 24 Ağustos 1854'te Mısır'dan gelecek vergi karşılık gösterilerek 3 milyon İngiliz lirası borç aldı. Dipnot: Erdoğan'ın Ankara'daki Aksaray'ı gibi borcun bir bölümü Dolmabahçe Sarayı'nın yapımına harcandı. Bu ilk borçtan sonra alınan borçların ardı arkası kesilmedi. 1854-1875 döneminde 15 sözleşme ile toplam borcunu 239 milyon liraya çıkardı. Borçların verimli kullanılamaması sonucu değil borçları, faizleri bile ödeyemez hale geldi. 1874'te de devlet mali iflasın eşiğine geldi. Çünkü dış borç, ana para ve faiz ödemeleri bütçe gelirinin %73'üne ulaştı. 1876'da moratoryum ilan etti. Osmanlı'dan alacaklı sarraflar, bankerler ayaklandı. Avrupalı alacaklıları ise Londra ve Paris'te miting yaptı. Ve Sultan Abdülaziz askeri darbeyle tahttan indirildi. 5. Murat'ın 3 aylık padişahlığından sonra tahta 2. Abdülhamit oturdu. 2. Abdülhamit hemen borç alınan İstanbul'daki finans kurumlarıyla anlaştı. 10 Kasım 1879'da Rüsum-u Sitte Sözleşmesi yaptı. Ulu Hakan 10 yıllık süreyle Osmanlı hazinesinin gelirlerinde tuz, ispirto, tütün, damga resmi, alkol, bazı belirli bölgelerdeki balıkçılık ve ipek böceği kozasından alınan vergi kazançlarını alacaklı Galata bankerleriyle İngiliz-Fransız ortaklı Osmanlı Bankası'nın eline verdi. Yetmedi. 20 Aralık 1881'de Muharrem kararnamesi ile Osmanlı maliyesini uluslararası mali denetime açtı. Yani ilk kez devletin iktisadi faaliyetlerinin yönetimi yabancıların kontrolünde olacaktı. Böylece iç alacaklılara Osmanlı tahvilatı verildi. Ki bu çevreler Avrupa sermayesi gelsin ve tahvillerimizin değeri artsın diye seslerini çıkarmadı. Yabancı şirketlere büyük imtiyazlar verildi. İkinci Abdülhamit'in marifetleri bitmedi. Osmanlı'nın borç ödemelerini güvence altına almak, vergilerini toplamak ve mali denetimini yapmak amacıyla İngiliz ve Fransızların himayesinde Düyun-u Umumiye kurulmasını onayladı. Sonuçta Osmanlı mali bakımdan battıkça battı. Bunun yansımaları büyük olacaktı. Örneğin bugün hala Kıbrıs sorununu konuşuruz. İkinci Abdülhamit Kıbrıs'ı İngilizlere 98 bin altına kiraladı ve sattı da diyebiliriz. Çünkü Kıbrıs'ın elimizden çıkışı böyle oldu. İkinci Abdülhamit borç almayı hep sürdürdü. 1886, 1888, 1890, 1891, 1893, 1894, 1896, 1902, 1903, 1904, 1905'te borç anlaşmaları imzaladı. Dipnot: Devlet hazinesini pek dolduramayan 2. Abdülhamit kişisel hazinesini çok doldurdu. Haydi zengindi. Renkli bir padişahtı. Londra Büyükelçiliği'nin başkatibi olarak görev yaptığı dönemde büyük şair Abdülhak Hamit'e hazine-i hassadan para gönderdi ve isteğini iletti. 1888'de Londra'nın gecekondu semti Whitechapel'da fahişeleri vahşice öldüren karın deşen Jack'in kim olduğunu ortaya çıkarın. 2. Abdülhamit cinayet romanlarını çok severdi. 2. Abdülhamit'in bu borçlarını Atatürk Cumhuriyeti ödedi. Kuşkusuz Osmanlı'nın boynuna geçirilen ekonomik boyunduruk 2. Abdülhamit ile başlamadı. Kırım Savaşı sonrası ilk borcu aldık. Peki Erdoğan'ın da bugün takip ettiği bu borç tuzağını kimler nasıl planladı? İngiliz casusların faaliyetleri. günümüzün yandaş medyasını bilmekle olmaz. Tarihimizde özel teşebbüs tarafından çıkarılan ilk gazete olan Ceride-i Havadis'i de bilmeniz şarttır. Basında ne tür casusluklar oluyor anlamanız için bu tarihi iyi öğrenmeniz gerekir. Bizim tarihimizde David Urquhart adına pek rastlamıyoruz. Nerede var biliyor musunuz? Karl Marx'ta var. Şaşırmayınız. Marx 1853'ten sonra Osmanlı sistemi üzerinde ciddi olarak eğilmeye başladı. New York Daily Tribune gazetesine 10 yıl boyunca Doğu sorunuyla ilgili yazı yazdı. Osmanlı uleması kurtuluş reçetesini dinde ararken Marx kapitalizmin Avrupa haritasını altüst edeceğini ve eski tip imparatorluk olan Türklerin devrimci tavır almazsa, yani uluslaşma sürecini tamamlayamazsa yenilip parçalanarak küçük Anadolu'ya döneceği öngörüsünde bulundu. Ki bu tarihte bırakın ulemayı, Osmanlı münevverleri bile Avrupa'nın en tanınmış filozofu Marx'ın adını bile bilmiyordu. Marx'ın Osmanlı'yı irdeleyen makalelerinde ve yazdığı Kapital kitabında David Urquhart adına rastlıyoruz. Marx o yıllarda nasıl Osmanlı sistemi üzerine düşünüyorsa David Urquhart da düşünüyordu. Ancak iki zıt kutuptular. Urquhart kapitalizmin elçisiydi. Kimdi David Urquhart? İskoçyalıydı. 1805'te doğdu. 1877'de öldü. Babasının erken ölümü üzerine annesi tarafından İsviçre'ye götürüldü. Cenevre'de Fransız askeri okulunda ve İngiltere'de Woolwich Kraliyet Topçu Kışlası'nda eğitim gördü. Oxford'da okurken Avrupa'da estirilen romantik Yunan ayaklanmasından etkilendi. Kendisi gibi İskoç kökenli şair George Gordon Byron gibi Osmanlı'ya karşı savaşmak için Yunanistan'a gitti. Şöhretli şair Lord Byron savaşamadan öldü. Urquhart savaştı ve ağır yaralandı. Yediği mermi Osmanlı'ya karşı olan duygu ve düşüncelerinin değişmesine neden oldu. Şaka bir yana fikrini değiştiren Stratford Canning 1786-1880 oldu. Canning 1820-1824 ve 1825-1828 arasında İngilizlerin İstanbul Büyükelçisiydi. O tarihte parlamentoda görevliydi. 1841'de yeniden İstanbul Büyükelçiliği görevine gelecek ve 17 yıl bu görevde kalacaktı. Canning Yunan bağımsızlığının Ortodoks Rusya'nın işine yarayacağına ve bunun İngiliz ekonomisinin çıkarlarını tehdit edeceğine Urquhart'ı inandırdı. Rus çarı 1. Nikolay hasta adam dediği Osmanlı topraklarını ele geçirirse bu İngiliz çıkarlarının tamamen yok olacağı anlamına geliyordu. Osmanlı ideal bir pazardı ve gözden çıkarılamazdı. Ne yapılmalıydı? Mevzu bahis olan İngiliz çıkarlarıydı. David Urquhart İstanbul'a gönderildi. İngiliz Büyükelçisi John Ponsonby, 1770-1855, İstanbul'da göreve henüz başlamıştı. Hemen arkasından gönderilen yeni ticaret ataşesi Urquhart'tan rahatsız oldu. Bu nedenle Urquhart'ın getirdiği Stratford Canning selamını soğuk karşıladı. Çünkü amcası İngilizlerin efsanevi diplomatı ve başbakanı George Canning'le 1770-1827 pek geçinemezdi. Bu çekişme hep sürdü ve Urquhart'ın elçi Ponsonby'nin Osmanlı'daki faaliyetlerini eleştirmesini kimileri Türk dostluğuyla açıkladı. Fakat şimdi önemli olan İngiliz ticaret çıkarlarıydı. Osmanlı kapalı piyasası İngiliz mallarına sınırsız şekilde açılmalıydı. Bu sebeple elçi Ponsonby kanuni casusun her türlü faaliyeti için ekonomik katkılarda bulunacağını söyledi. Dipnot, ataşelerin görevli bulundukları yabancı devletin durumunu rapor etmesine ve faaliyette bulunmasına kanuni casusluk deniyor. Urquhart'ı öncelikle Sultan II. Mahmud'u etkileyen İstanbul'daki önemli isimlerle tanıştıracaktı. Bunlardan biri gazeteciydi. Alexander Blackhugh, 1792-1836, Osmanlı'ya gelince namı diğer Black Bey oldu. Paris'te hukuk öğrenimi görmüştü. 1820'de İzmir'e yerleşmiş, hem avukatlık hem de ticaret yapıyordu. Fakat Urquhart gibi kaderini Yunan isyanı değiştirdi. Bu ülkeye yaptığı ticari faaliyetleri baltalanınca gazeteciliğe yöneldi. Le Spectateur Oriental ve Le Courrier de Smyrne adlı yayın organlarında Avrupalı tüccarların sözcülüğünü yaptı. Fransız kolonisinin temsilcisi seçildi. 1831'de İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin ilk resmi gazetesi Takvim-i Vekai'nin çıkarılma hazırlıkları başladı. Black Bey'den akıl alındı. İkinci Mahmut tanıştığı Black Bey'den etkilendi. Onun Avrupalılarla ilişkisinden yararlanmak için Takvim-i Vekai'nin ayrıca Fransızca'da yayımlanmasını istedi. Monitör Ottoman böyle doğdu ve başına da Black Bey getirildi. Dipnot, oğlu Edward Black 1867'de ilk kez açılan Washington'daki elçilikte Osmanlı elçisi olacaktı. David Urquhart Black Bey ile tanıştı. Kaynaştılar, amaçları aynıydı. Urquhart, Monitör Ottoman'da ekonomi düşünürü yazarı olmadığı halde iktisat yazıları kaleme almaya başladı. Bugün bu makalelere baktığınızda ne kadar ilkel olduğunu görürsünüz ama o tarihte Osmanlı Sarayı bu iktisat yazarını pek beğendi. Yetmezmiş gibi 2. Mahmut yazılarını okuyup sonra tanıştığı bu ekonomik beyinden etkilendi. Osmanlı Sarayı oltaya geliyordu. Urquhart sadece makaleyle yetinir mi? 1833'te Osmanlı Devleti'nin ekonomik yapısını incelediği Türkiye ve Kaynakları kitabını yayımladı. Bazı sayfalar Türkçe'ye çevrilerek 2. Mahmut'a sunuldu. Osmanlı düşünce hayatı böylece oluşturulmaya başlandı. Sandılar ki Osmanlı bu ekonomik modelle kurtulur. Neydi göklere çıkarılan bu ekonomik sistem? İngiliz Urquhart'ın Monitör Ottoman'daki yazılarının özü şuydu. Osmanlı Devleti eski ekonomi ve maliye uygulamalarını tarihin çöp sepetine atmalı, özellikle ticaret tekellerini ve iç gümrükleri kaldırmalı, buna karşılık dış ticareti hemen serbest bırakmalı ve tabii gümrükleri çok düşük tutmalıydı. Yani Osmanlı pazarı kayıtsız şartsız İngilizlere açılmalıydı. Osmanlı hazinesi ancak bu şartlarda dış borç bularak kendini toparlayabilirdi. Ayrıca yeni ekonomik anlaşma yapılırsa İngiltere, Rusya ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa karşısında güçsüz duruma düşen Osmanlı'ya yardım edeceklerdi. O günlerde Urquhart salt ekonomi yazılarıyla etkili olamayacağını biliyordu. İslamiyet'i yücelten makaleler de yazmaya başladı. Örneğin 1833'te "Islam as a Political System" başlıklı makalesinde Hristiyanlığın sadece ruhani olduğunu, dünya işleriyle ilgisi bulunmadığını ve fakat İslam'ın hem ruhani hem cismani olduğunu, ahiret hayatıyla beraber aynı zamanda insanların dünyevi hayatını da her kademede düzenleyen bir siyasi sisteme sahip olduğunu yazdı. Bu tür övgü yazıları Müslümanları mest etmeye yetti. Hele Urquhart'ın Rusya düşmanlığı İstanbul'da herkesin gönlüne taht kurdu. Dipnot, İngilizlerin o dönem Yeşil Kuşak projesi olan Çerkesleri Rusya'ya karşı kullanma stratejisini uygulayanlardan biri de Urquhart'tı. Çerkes bayrağını bile Urquhart tasarladı. Yeni Osmanlı inşa ediliyordu. Yani Marx Osmanlı'nın seküler laik bir reformla kurtulacağını yazarken Urquhart aman laiklikten uzak durun diyordu. Tayyipgillerin kandığı ılımlı İslam'ın ilk versiyonu. Engels Marx'a yazdığı mektupta Türk dostu geçinen Urquhart'ı budala, adi, geveze olarak nitelendirdi. İngiltere'nin Osmanlı'yı imalatçı haline getirerek sömüreceğini öngörüyordu ve öyle de oldu. Osmanlı İngiltere ile 1838'de ticaret anlaşmasına imza koydu. 45 yıl sonra bu anlaşmanın sonuçlarını Vaka Nüvis Ahmet Lütfi Efendi şöyle yazacaktı. Olmu Ahede 1838 ticaret anlaşması ile yedi vahid yani tekel usulü kalktı ise de yerine ecnebi inhisarı yani yabancı tekeli geldi. Ki memaliki mahrusada yani Osmanlı Devleti'nde hurde furuşluğa yani en küçük ticarete kadar ecnebiler iştirak eyledi. Sanayi-i dahiliye bütün mahvü muattal oldu yani çöktü ve emtiayı efrenciye yani yabancı mallar revaç bularak nükudu mevcudumuz yani mevcudumuz Avrupa'ya çekilip gitmeye başladı. Dipnot Tarihi Devleti Aliye-i Osmaniye, cilt 5 sayfa 112. Osmanlı'nın sömürülmesinin miadı olan 1838'deki ticaret anlaşmasına giren süreçte basın da önemli rol üstlendi. İmzalar atılınca da görevi bitmedi. İngilizler aracılığıyla sarayı ve kamuoyunu etkilemeye devam ettiler. Fakat Fransızlarla çıkar çetişmeleri gazeteye de yansıdı. İngilizlerin yeni gazeteye ihtiyaçları oldu. İngiliz gölgesindeki Ceride-i Havadis bu amaçla hayata geçirildi. Adı William N. Churchill, 1796-1846, Londra doğumluydu. Yolu İzmir'e sonra İstanbul'a düşenlerden. Fransız Levanten ailenin kızı Beatrice Bellhome ile evlendi. 1780'de yayın hayatına başlayan İngiliz Morning Herald gazetesinin Türkiye temsilcisiydi. 1836'da bir gün Kadıköy'de avlanırken yanlışlıkla defterdar katiplerinden Necati Efendi'nin oğlunu yaraladı. Yakalanıp Üsküdar muhafızlığına götürüldü, tutuklandı. İngiliz Büyükelçisi John Ponson birçok tepki gösterdi ve hemen olaya el koydu. Bir İngiliz gazeteci nasıl tutuklanabilirdi? O günler İngiliz-Fransız elçilerinin Osmanlı yönetiminde ağırlıklarını koyduğu dönemdi. Churchill serbest bırakılmakla kalmadı, hediyelere boğuldu. Asıl bomba sonra patladı. 11 Mart 1836'da daha yeni kurulan Umuri Hariciye Nezaretinin, yani dışişlerinin başına getirilen Akif Paşa bu olay nedeniyle görevden alındı. İyi de Akif Paşa'nın bu olayla ne ilgisi olabilirdi? Eğer biri görevden alınacaksa Umuri Mülkiye Nezareti, yani İçişleri koltuğunda oturan Pertev Paşa alınmalıydı. Hayır, İngilizler Akif Paşa'nın kellesini istemişlerdi. Niye? Akif Paşa bu olayın perde arkasını 7 yıl sonra yayımlanacak Tapsıra adlı yapıtında açıkladı. Döneminde 5 baskı yapan kitabında Pertev Paşa'yı İngiliz siyasetinin savunucusu olarak gösterirken kendini dışa bağımlı siyasetin karşısında konumlandırdı. Osmanlı Devleti'nin dış borçlanması ile ilgili görevlendirildiğini söyleyen David Urquhart da sık görüştüğü Akif Paşa'yı doğruluyor. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldığını ve kendilerine dış borç vermek istediğimizi söyledim. Akif Paşa, ben böyle tarihi ve milli bir felaket karşısında sizin uzattığınız borcu almayacağım. Ben halkıma müracaat edeceğim, halkımdan fedakarlık isteyeceğim ama size borçlanmayacağım. Ben halkımın etiyle, dişiyle, tırnağıyla kazandığı paraları size faiz olarak ödeyemem dedi ve kesin bir dille reddetti. Anlaşılıyor ki Akif Paşa bu nedenle koltuğundan edilmişti. Osmanlı yönetiminde artık milli devlet adamı dönemi kapanıyordu. Kısa bir süre sonra da Osmanlı dış borçlanmaya başlayacaktı. Bunda William N. Churchill gibi gazeteci kimlikli casusların payı çoktu. Ne şaşırtıcı! Osmanlı tarafından mağdur edilen Churchill İstanbul'u terk etmedi. Aksine gazete patronu olmak için kolları sıvadı. Biliyordu ki ihtiyaç vardı. Çünkü Osmanlı düşünce hayatında iki iktisadi görüş çarpışıyordu. Bir himaye usulü, iki serbestliği usulü. Serbest piyasayı, kapitalizmi savunan Ceride-i Havadis, 3 Temmuz 1840'da doğdu. Dipnot, neoliberalizmi ve itibarıyla Turgut Özal'ı desteklemek için dinç bilgin ve eski solcular tarafından 22 Nisan 1985'te çıkarılan Sabah gazetesine olan benzerliğine dikkatinizi çekerim. Ceride-i Havadis'in sürekli yazdığı ekonomideki yeni düşün ve fikirler sadece sömürülecek pazar yaratmak içindi. Bu sömürge pazarı kendilerine gazeteci yazar diyen casuslar aracılığıyla oluşturulacak ve yıkım gelecekti. Dipnot, bizim tarihimizde kimi casuslardan hep Türk dostu diye bahsedilir. Böyle yazanlardan biri de AKP'li Hüseyin Çelik'tir. İngiliz Dışişler Komiteleri adlı kitabında David Urquhart'a ve onun kurduğu Foreign Affairs Committee'ye övgüler dizdi. Bu casus İngiliz'in Osmanlı yanlısı olduğunu yazdı. Yakışır. Oysa o dönemde Nakşibendi Gümüşhanevi dergahının kurucusu Ahmet Ziyaüddin Efendi, Osmanlı pazarının yabancı sermaye eline geçişini engellemek ve küçük Müslüman işletmeleri korumak için yardım sandıkları kurdu. AKP casus Urquhart'ın açtığı yolda yürümeyi sürdürüyor. Biz bu tarihimizden hiç ders çıkardık mı? Hayır. Çünkü birileri aynı oyunları oynamaya devam ediyor. Evet, artık yakın tarihe gelebiliriz. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.